Ayrım 7.
Sayfa 78. Konferansımda anlattığım Schopenhauer'cu bakış açısının sana yararlı olacağını şimdi daha güçlü hissediyorum diye karşılık verdi Philip. Bir keresinde hayatın kalıcı bir çözümü olan geçici bir durum olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Bu tanım tamamen Schopenhauer'a ait. Philip bu tanım şakayla söylenmişti. Hepimiz senin kendi guru Sigmund Freud'un şakalar konusunda ne söylediğini biliyoruz. Görüşüm hala geçerli. Schopenhauer'un öğretisi sana çok iyi hizmet edecek pek çok şeyi barındırıyor içinde. Senin süpervizörün değilim Philip. Buna daha karar vermedim. Ama sana bir numaralı dersi bedavaya vereceğim. Terapide gerçekten önemli olan şey fikirler, vizyon ya da araçlar değildir. Terapinin sonunda hastayı süreç konusunda sorgularsan ne hatırlar? Hiçbir zaman fikirleri değil. Her zaman ilişkiyi hatırlar. Terapistin sunduğu önemli bir bilgiyi nadiren hatırlar ama terapistle kişisel ilişkisini genellikle sevgiyle hatırlar. Ve bunun senin için bile doğru olduğunu söyleyeceğim. Neden beni o kadar iyi hatırlıyor ve aramızda olanlara o kadar değer veriyorsun ki şimdi? Onca yıl sonra benden süpervizörün olmamı istiyorsun. O iki yorum yüzünden değil. Ne kadar kışkırtıcı olsalar da hayır. Bunun nedeni benimle aranda oluştuğunu hissettiğin bağ yüzünden. Bana karşı derin duygular beslediğine inanıyorum ve ilişkimiz ne kadar zor olsa da anlamlı olduğu için bir kucaklaşma umuduyla yeniden bana dönüyorsun. Her açıdan yanlış Doktor Hertzfeld. Ya o kadar yanlış ki yalnızca kucaklaşma sözcüğü bile senin hemen yeniden o resmi ünvana geri kaçmana neden oldu. Her açıdan yanlış Julius. Birincisi, gerçeklik görüşünün gerçek bir şey, renaturalist olduğunu düşünme ve görevinin bu görüşü başkalarına dayatmak olduğunu varsayma hatasına karşı seni uyarmak isterim. Sen ilişkileri istiyor ve onlara değer veriyorsun ve benim, hatta herkesin aynı şeyi yapması gerektiğini ve eğer ben aksini iddia edersem, ilişki özlemimi bastırdığımı varsayma hatasını yapıyorsun. Öyle görünüyor ki diye devam etti Philip. Felsefi yaklaşım benim gibi biri için çok daha tercih edilebilirdir. Gerçek şu ki sen ve ben birbirimizden tamamen farklıyız. Ben başkalarının varlığından hiçbir zaman zevk almadım ve onların saçmalıkları, talepleri, kısa ömürlü önemsiz çabaları, anlamsız hayatları, söyleyecek önemli şeyleri olan, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen büyük kişilerle sohbetime engel olan baş belaları. O zaman neden terapist olmak istedin? Neden büyük kişilerle baş başa kalmadın? Neden bu anlamsız hayatlara yardım teklif ederek kendini meşgul ediyorsun? Eğer ben de Schopenhauer gibi kendimi desteklememi sağlayacak bir miras alsaydım, bugün burada olmayacağımdan emin olabilirsin. Bu tamamen ekonomik bir gereksinim. Eğitim harcamalarım banka hesabımı boşalttı. Öğretmenlik çok az kazandırıyor. Üniversite neredeyse iflas etmek üzere ve sözleşmemin yenileneceğini sanmıyorum. Harcamalarımı karşılamak için haftada yalnızca birkaç müşteri görmem gerekiyor. İdareli yaşıyorum. Benim için gerçekten önemli olan şeyleri yapacak özgürlükten başka bir şey kazanmak istemiyorum ki onlar da okuma, düşünme, meditasyon, müzik, satranç ve köpeğim rugby ile yürüyüş. Hala soruma yanıt vermedin. Senin izlemek istediğin yoldan çok farklı bir tarzda çalıştığımı bildiğin halde neden beni görmeye geldin? Ve geçmişteki ilişkimizin seni bana ittiği konusundaki görüşüme hala yanıt vermedin. Yanıt vermedim çünkü gerçekten çok uzak. Ama sırf senin için önemli diye bu konuyu düşüneceğim. Temel bireyler arası gereksinimlerin varlığını sorguladığım sonucuna varma. Schopenhauer, iki ayaklı hayvanların, kendi ifadesi, ısınmak için ateşin başında birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyler. Ama çok fazla kucaklaşma yüzünden kavrulmamak için de uyarır. Oklu kirpileri sevdiğini söyler. Kirpiler ısınmak için bir araya toplanır ama mesafeyi korumak için dikenlerini kullanırlarmış. Kendi ayrılığına büyük değer veriyordu ve mutluluğu için kendisinden başka hiç kimseye güvenmiyordu. Ve bu konuda yalnız değildi. Diğer büyük adamlar, örneğin Montaigne de onun düşünce yapısını paylaşıyordu. Ben iki ayaklılardan korkuyorum da diye devam etti Philip. Ve mutlu bir adamın diğer yaratıkların çoğundan uzak durabilen kişi olduğuna dair gözlemlerini paylaşıyorum. Ve iki ayaklıların dünyada cehennemi yarattığına nasıl katılmazsın? Schopenhauer homo homini lupus der, yani insan insanın kurdudur. Onun Sartre'ın Çıkış Yok adlı kitabına da esin kaynağı olduğundan eminim. Hepsi iyi güzel de Philip. Benim söylemek istediğim şeyi doğruluyorsun. Sen terapist olmak için donanımlı değilsin. Senin bakış açın arkadaşlık için yer bırakmıyor. Ne zaman bir başkasına uzansam kendim eksiliyorum. Yetişkinlikte arkadaşım olmadı. Olmasını da istemiyorum. Benim ilgisiz bir annenin ve sonunda kendi hayatına son veren mutsuz bir babanın çocuğu olduğumu hatırlarsın. Açıkça söylemek gerekirse bana verebilecek ilginç bir şeyi olan biriyle hiç karşılaşmadım. Ve bunun nedeni benim aramamış olmam değil. Ne zaman birisiyle arkadaş olmaya çalışsam yalnızca perişan bedbahtlar, sınırlı zekaya sahip kişiler, kötü kalpler ve kötü eğilimler bulduğunu söyleyen Schopenhauer'la aynı deneyimi yaşadım. Yaşayan insanlardan söz ediyorum. Geçmişin büyük düşünürlerinden değil. Benimle de tanıştın Philip. Bu profesyonel bir ilişkiydi. Ben sosyal ilişkilerden söz ediyorum. Bu tutumların davranışlarında çok belirgin. İnsanları hor görmen ve bunun neden olduğu sosyal beceri eksikliğinle diğerleriyle terapötik anlamda nasıl ilişki kuracaksın? Bu konuda aynı fikirdeyiz. Sosyal becerilerim üstünde çalışmam gerektiğine katılıyorum. Schopenhauer biraz arkadaş canlısı tavır ve biraz sıcaklıkla insanları tıpkı şekillendireceğimiz bal mumunu ısıtmamız gerektiği gibi yönlendirebileceğimize söyler. Julius başını iki yana sallayarak ayağa kalktı. Kendine bir fincan kahve doldurup odada ileri geri yürümeye başladı. Bal mumuyla çalışmak yalnızca kötü bir benzetme değil, terapi konusunda şimdiye kadar karşılaştığım neredeyse en kötü benzetme. Hatta neredeyse de değil, gerçekten en kötü benzetme. Hiç insaflı davranmıyorsun. Bu arada arkadaşın ve terapistin Schopenhauer'u bana sevimli de gösteremiyorsun. Yeniden oturarak kahvesini yudumladı. Kahve teklifimi tekrarlamıyorum çünkü süpervizyon konusundaki tek soruna cevap almak dışında bir şeyle ilgilenmediğini tahmin ediyorum. Dikkatini tamamen bu noktaya toplamışsın. Bu yüzden insaflı davranıp kovalamayı keseceğim. İşte süpervizyon konusundaki kararım. Tartışma boyunca gözlerini ondan kaçıran Philip ilk kez Julius'a dimdik bakıyordu. İyi bir zihnin var Philip. Çok şey biliyorsun. Belki bilgini terapinin hizmetine sokmanın bir yolunu bulursun. Belki sonunda gerçekten bazı katkılarda bulunursun. Bunu umuyorum. Ama terapist olmaya hazır değilsin. Ve süpervizyon için de hazır değilsin. Bireyler arası becerilerin, duyarlılığın ve farkındalığın üzerinde çalışman gerekiyor. Hem de çok çalışman. Ama sana yardım etmek istiyorum. Bunda bir kez başarısız oldum ve şimdi elime ikinci bir şans geçti. Beni yandaşın olarak görebilirsin Philip. Bu soruya teklifini duyduktan sonra yanıt vereceğim. Galiba şimdi bir teklif yapacaksın değil mi? Tanrım, tamam işte teklifim. Ben Julius Hertzfeld. Philip Slayton süpervizörü olmayı kabul ediyorum. Ancak psikoterapi grubuma 6 ay boyunca katılmayı kabul ederse. Philip ilk kez irkilmiş görünüyordu. Julius'un tepkisini beklemiyordu. Ciddi değilsin. Hiç bu kadar ciddi olmamıştım. Sana yıllarca kanalizasyonda debelendikten sonra ilk kez hayatımı toparladığımı söylüyorum. Sana hayatımı terapist olarak kazanmak istediğimi ve bunu yapmak için bir terapiste ihtiyacım olduğunu söylüyorum. İhtiyacım olan tek şey bu. Sense bana istemediğin ve maddi gücümün yetmeyeceği bir şey öneriyorsun. Tekrar ediyorum, süpervizyon için hazır değilsin. Terapist olmaya hazır değilsin ama sanırım grup terapisi eksiklerini halleder. Bunlar benim koşullarım. Önce grup terapisi, sonra ancak ondan sonra sana süpervizyon veririm. Grup terapisi ücretin nedir? Çok yüksek değil. 90 dakikalık seans için $60 ve bu arada seansı kaçırsan bile parasını ödersin. Grupta kaç kişi var? 7'de kalması için çalışıyorum. 7 kere $60, $420, 1,5 saat için. İlginç bir ticari girişim. Grup terapisinin anlamı ne? Senin yaptığın haliyle anlamı mı ne? Biz deminden beri neden söz ediyoruz burada? Bak Philip, açık konuşacağım. Sen ve diğer insan arasında olanları anlamazsan nasıl terapist olursun? Hayır, o noktayı anladım. Sorum açık değildi. Grup terapisinin nasıl işlediğini açıklamanı istiyorum. Diğer insanların hayatlarını ve problemlerini grup halinde anlatmalarını dinlemenin bana nasıl bir yararı olacak? Böylesi bir mutsuzluk korosu beni dehşete düşürür ama Schopenhauer'un dediği gibi başkalarının senden daha fazla acı çektiğini öğrenmek zevk verir. Oh, yönlendirme istiyorsun. Bu adil bir soru. bir gruba katılan her hasta için grup terapisi konusunda yönlendirme yapmaya özen gösteririm. Her terapist bunu yapmalı. Bu yüzden sana bir satıcı konuşması yapmama izin ver. Birincisi, benim yaklaşımım sıkı sıkıya bireyler arası yönelimdir. Ve gruptaki her üyenin ilişkilerini sürdürme konusunda çektikleri zorluklar yüzünden grupta bulundukları varsayımında bulunurum. Ama bu doğru değil. Ben bunu ne istiyorum ne de ihtiyacım. Biliyorum. Bu konuda beni mutlu et Philip. Ben yalnızca bu bireyler arası zorlukların var olduğunu söyledim. Sen kabul etsen de etmesen de ben durumun böyle olduğunu varsayacağım. Terapi grubundaki amacıma gelince bu konuda çok açık konuşabilirim. Her üyenin gruptaki terapist dahil diğer bütün üyelerle nasıl ilişki kurduğunu anlamasına olabildiğince yardımcı olmaktır. Burada ve şimdi odağını benimsiyorum. Terapist olarak ustalaşman için bu çok önemli bir kavram Philip. Başka bir deyişle grup geçmişe bakmaksızın çalışır. Şimdi üzerinde odaklanırız. Her üyenin geçmişine derinlemesine incelemeye gerek yoktur. Gruptaki mevcut ana odaklanırız ve buradaya odaklanarak kişinin başka ilişkilerine ters gittiğini söylediği şeylere aldırılmaz. Grup üyelerinin sosyal hayatlarında kendilerine zorluk çıkaran aynı davranışları grupta da sergileyecekleri varsayımında bulunurum. Ve daha sonra grupta öğrendiklerini dışarıdaki ilişkilerine genelleştireceklerini varsayarım. Bu yeterince açık mı? Eğer istersen sana okuma materyali verebilirim. Yeterince açık. Grubun temel kuralları neler? Birincisi gizlilik. Gruptaki üyeler hakkında başka kimseye bir şey söylemeyeceksin. İkincisi kendini açmaya ve diğerleriyle ilgili algılarını ve duygularını ifade ederken dürüst olmaya çalış. Üçüncüsü her şey grubun içinde olmalı. Eğer üyeler arasında dışarıda bir bağlantı kurulursa bu durum gruba getirilip tartışılmalıdır. Ve bana ancak bu şekilde süpervizyon vermeyi kabul ediyorsun öyle mi? Kesinlikle. Seni eğitmemi istiyor musun? İşte ön koşulum. Philip gözlerini kapatıp alnını sıkılı ellerine dayayarak bir süre oturdu. Sonra gözlerini açtı. Eğer grup terapi saatlerini süpervizyon kredisine eklersen teklifini kabul edeceğim dedi. Bu biraz zorlama oluyor Philip. Bunun benim için yaratacağı etik ikilemi hayal edebiliyor musun? Senin teklifinin benim için yarattığı ikilemi hayal edebiliyor musun? Ben kimsenin benim için bir şey ifade etmesini istemezken sen dikkatimi ilişkilerime vermemi istiyorsun. Üstelik sosyal becerilerimi iyileştirmenin beni daha iyi bir terapist yapacağını ima etmedin mi? Julius ayağa kalktı, fincanını lavaboya götürüp başını iki yana salladı. Kendini nasıl bir şeyin içine soktuğunu düşünerek koltuğuna geri döndü, yavaşça iç çekti. Yeterince adil. Grup terapi saatlerini süpervizyon saatlerini sayacağım. Bir şey daha var. Alışverişin lojistiğini konuşmadık. Benim sana Schopenhauer konusunda rehberlik etme konusundaki teklifim ne olacak? O konuda her ne yapacaksak biraz bekleyecek Philip. Bir başka terapi öğüdü. Hastalarınla ikili ilişkilere girmekten kaçın. Bu ilişki terapine müdahale eder. Her türlü destekleyici ilişkiden söz ediyorum. Romantik, iş, hatta öğretmen ve öğrenci ilişkisi. Bu yüzden ilişkimizi temiz ve berrak tutmak istiyorum ki bu senin iyiliğin için. Bu yüzden önce grupla başlamayı, daha sonra gelecekte süpervizyon ilişkisine girmeyi ve sonra da belki söz vermiyorum, felsefi rehberliği öneriyorum. Ama şu anda Schopenhauer çalışma konusunda büyük bir arzu duymuyorum. Yine de gelecekteki felsefi danışmanlığım için bir ücret belirleyebilir miyiz? Bu çok belirsiz ve uzak bir olasılık Philip. Yine de ücreti belirlemek istiyorum. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun Philip. Endişelendiğin bir yığın kahrolası şey ve umurumda olmayan bir yığın şey. Yine de ücret ne olacak? Süpervizyon ücretim terapi ücretimle aynıdır. Başlangıç öğrencileri için biraz indirim yaparım. Anlaştık dedi Philip başıyla onaylayarak. Dur bakalım Philip, Schopenhauer derslerinin benim için çok önemli olmadığını söylediğimi duyduğundan emin olmak istiyorum. Bu konu aramızda ilk konuşulduğunda benim bütün yaptığım Schopenhauer'un sana nasıl bu kadar yararı dokunduğuyla biraz ilgilendiğimi göstermekti. Ama sen hemen topu alıp koşmaya başladın ve bir anlaşmaya vardığımızı kabul ettin. Onun çalışmalarına olan ilgini arttırmayı umuyorum. Senin alanınla ilgili pek çok değerli şey söylemiş. Pek çok açıdan bütün çalışmalarını ödünç alan Freud'dan önce davranmış. Açık fikirli olmaya çalışacağım ama tekrar ediyorum. Schopenhauer hakkında söylediğin şeylerin çoğu onun çalışmaları hakkında daha fazla şey öğrenme merakımı uyandırmıyor. Konferansımda anlattığım ölümle ilgili görüşleri bile mi? Özellikle onlar. İnsanın özdeki varlığının sonunda belirsiz, ruh gibi evrensel bir yaşam gücüyle yeniden birleşeceği fikri beni hiç rahatlatmıyor. Bilinçlilik hali sürmeyecekse bundan nasıl bir avuntu çıkarabilirim ki? Aynı şekilde vücut moleküllerimin uzaya dağılıp en sonunda da DNA'mın başka bir hayat biçiminin bir parçası olacağını bilmek de beni pek rahatlatmıyor. Ölüm ve varlığın tahrip edilmezliği ile ilgili makalesini birlikte okumamızı istiyorum. Eğer okursak eminim ki, şimdi değil Philip, şu anda ölümle hayatımın geri kalanını olabildiğince dolu olarak yaşamakla ilgilendiğim kadar ilgilenmiyorum. Ölüm her zaman orada. Bütün bu endişelerin ufku. Sokrates çok açık bir şekilde söylemiştir. İyi yaşamayı öğrenmek için kişinin iyi ölmeyi öğrenmesi gerekir. Ya da Seneca, ondan vazgeçmeye istekli ve hazır olanlar dışında kimse hayatın gerçek tadını alamaz. Evet, evet, bu nutukları biliyorum ve genel olarak doğru olabilirler. Ve felsefenin bilgeliğini terapiyle birleştirmeye de bir itirazım yok. Hepsine varım. Ve aynı zamanda Schopenhauer'un sana pek çok açıdan çok yararlı olduğunu da biliyorum. Ama her açıdan değil. Bazı noktalar üstünde biraz daha çalışabilirsin. İşte burada grup devreye giriyor. Pazartesi günü saat 4:30'daki ilk seans için seni burada görmek için sabırsızlanıyorum. Beyin olanca gücüyle ilerlerken cinsel sistemlerin korkunç etkinliği daha uykuda olduğu için çocukluk, hayatımız boyunca özlemle geri dönüp baktığımız masumiyet ve mutluluk dönemi hayatın cennetidir. Kayıp cennet. Schopenhauer, World as Will, cilt 2, sayfa 394, bölüm 31, On Genius. 10. Arthur'un hayatının en mutlu yılları. Arthur 9 yaşına girdiğinde babası oğlunun eğitimine bir yön vermesi gerektiğine karar verdi. İlk adımı onu Le Havre'daki iş ortağı Gregorie de Blasmier'in evine yerleştirmek oldu. Orada Arthur Fransızca toplumsal zarafet öğrenecek ve Heinrich'in ifadesiyle dünya kitaplarında okunur hale gelecekti. 9 yaşında evden sürülmek, anne babadan ayrılmak. Kaç çocuk böyle bir sürgünü hayatının korkunç bir olayı olarak görmüştür. Ama Arthur hayatının daha ileri dönemlerinde bu 2 yılı çocukluğunun en mutlu günleri olarak tanımlayacaktı. Safranski, Schopenhauer, sayfa 26. Le Havre'da önemli bir şey oldu. Belki de ilk kez Arthur beslenip yetiştirildiğini ve hayattan zevk aldığını fark etti. Sonraki yıllar boyunca anne baba sevgisine benzeyen bir şey bulduğu neşeli Blesmerlerle ilgili anılarını zevkle hatırladı. Eve yazdığı mektuplarda onlardan o kadar övgüyle söz ediyordu ki annesi babasının erdemleri ve cömertliğini ona hatırlatmak zorunda kalıyordu. Babanın bir altın değerindeki o fil dişi flütü almana nasıl izin verdiğini hatırla. Safranski, Schopenhauer, sayfa 29. Arthur'un Le Havre'da geçici ikameti sırasında önemli bir olay daha oldu. Arthur kendine bir arkadaş buldu. Bütün hayatı boyunca sahip olduğu çok az sayıdaki arkadaşlardan biriydi bu. Blesmer'in oğlu Antime, Arthur'la aynı yaştaydı. İki oğlan Le Havre'da yakınlaştı ve Arthur'u Hamburg'a döndükten sonra birbirlerine birkaç kez mektup yazdılar. Yıllar sonra 20'li yaşlarda gençler olarak bir kez daha buluştular. Birkaç defa aşk maceraları için birlikte dışarı çıktılar. Sonra yolları ve ilgi alanları farklı yönlere gitti. Antime iş adamı oldu ve Arthur'un hayatından çıktı. Ta ki 30 yıl sonra Arthur mali bir tavsiye isterken kısa bir süre için yazışana kadar. Antim portföyünü bir ücret karşılığında yönetmeyi teklif edince Arthur yazışmayı hemen kesti. Zaten artık herkesten şüpheleniyor, kimseye güvenmiyordu. Antim'in zarfının arkasına Garcia'dan, babasının hayranlık duyduğu İspanyol filozof, alaycı bir vecize karaladıktan sonra bir kenara attı. İnsanın başkasının meselelerine girmesi kendi meselesiyle çıkmasıdır. Arthur ve Antime 10 yıl sonra bir kez daha karşılaştı. Bu birbirlerine söyleyecek çok az şey bulabildikleri garip bir görüşmeydi. Arthur eski arkadaşını dayanılmaz yaşlı bir adam olarak tarif ediyor ve günlüğüne iki arkadaşın bir kuşaklık aradan sonra buluşması büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor yazıyordu. Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, cilt 2, sayfa 299. Arthur'un Le Havre'da kalışında iz bırakan bir diğer olay ölümle karşılaşmasıydı. Arthur, Le Havre'da yaşarken Hamburg'daki çocukluk oyun arkadaşı Gottfried Janis ölmüştü. Arthur duygularını açıkça göstermese ve Gottfried'i bir daha hiç düşünmediğini söylese de ne ölen oyun arkadaşını ne de ölümle ilk kez karşılaştığında yaşadığı şoku hiç unutmamıştı. Çünkü 30 yıl sonra günlüğüne şöyle bir rüyasını yazmıştı. Kendimi tanımadığım bir ülkede buluyorum. Bir grup adam bir tarlada dikiliyor ve aralarında zayıf, uzun boylu bir adam daha var. Ve nasıl oluyor bilmiyorum ama onun Gottfried Janis olduğunu öğreniyorum. Bana hoş geldin diyor. Safranski Schopenhauer, sayfa 280. Arthur rüyayı yorumlamada pek zorlanmamıştı. O sırada Berlin'de yaşıyordu ve bir kolera salgını vardı. Gottfried'la yeniden birleşme rüyasının tek bir anlamı vardı, yaklaşan ölümün uyarısı. Sonuç olarak Arthur Berlin'den ayrılarak ölümden kaçmaya karar verdi. Frankfurt'a taşınmayı tercih etti. Hayatının son 30 yılını orada geçirdi. Bunun en büyük nedeni orada kolera olmadığını düşünmesiydi. En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır. Çünkü tek gerçek budur. Başka her şey düşünce oyunudur. Ama bunun en büyük budalalığımız olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez. Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, cilt 2, sayfa 284. 11. Philip'in ilk oturumu. Philip grup terapi oturumu için 15 dakika erken geldi. Üzerinde Julius'la daha önceki iki görüşmesinde giydiği giysiler vardı. Rengi solmuş damalı, kırışık bir gömlek, haki pantolon ve kadife ceket. Philip'in giysilere, ofis mobilyalarına, öğrenci dinleyicilerine veya görünüşte kendisiyle etkileşimde bulunan herkese karşı gösterdiği tutarlı kayıtsızlığa şaşıran Julius, bir kez daha Philip'i gruba katma kararını sorgulamaya başladı. Bu güçlü profesyonel bir hüküm müydü, yoksa küstahlığı yine çirkin başını gösteriyor muydu? Küstahlık, kaba yüzsüz arsızlık, küstahlık, en iyi biçimde anne babasını öldürüp mahkemeden öksüz olduğu için af dilenen bir çocuğun hikayesiyle anlatılabilir. Julius, hayata yaklaşımını düşünürken sık sık küstah sözcüğü aklına gelir. Belki en başından beri küstahlıkla doluydu ama onunla ilk olarak 15. yaşının güzünde ailesi Bronx'tan Washington DC'ye taşındığında tanıştı. Maddi bir darboğaz içinde olan babası ailesini Kuzeybatı Washington'daki Farragut Caddesi'nde bulunan küçük sıra evlerden birine taşımıştı. Babasının mali zorlukları hiçbir soruya izin vermezdi ama Julius bunun aquaduct yarış pisti ve poker arkadaşlarından biri olan Vic Viselo'yla birlikte sahip olduğu She Is All Dead adlı atla bir ilgisi olduğunu düşünüyordu. Vic sarı spor ceketine pembe mendil takan ve annesi evdeyse içeri hiç girmemeye dikkat eden kaçak bir tipti. Babasının yeni işi 45'inde kalp krizinin yıktığı bir kuzene ait olan içki dükkanını yönetmekti. Kalp krizi denen bu karanlık düşman, ekşi krema ve yağlı kaburga etiyle büyüyen 50 yaşındaki bütün Aşkenazi Yahudisi erkeklerini ya sakat bırakmış ya da öldürmüştü. Babası yeni işinden nefret ediyordu ama aileyi borçlardan kurtarıyordu. Hem parası iyiydi hem de babasını yerel yarış pistleri olan Laurel ve Pimlico'dan uzak tutuyordu. 1955 Eylül'ünde Julius, Roosevelt Lisesi'ndeki okulunun ilk gününde büyük bir karar vermişti. Kendini yeniden yapılandıracaktı. Washington'da tanınmıyordu. Geçmişinin yükünü taşımayan özgür biriydi o. Bronx'taki bir önceki okulu, PS, devlet okulu, 1126 gurur duyacağı bir yer değildi. Kumar diğer okul etkinliklerinden çok daha ilginçti. Her öğleden sonrayı bowling salonunda meydan okuma oyunları düzenleyip kendisi ya da ortağı Marty Geller büyük solak kroşelerin sahibiydi için bahse tutuşarak geçiriyordu. Küçük bir müşterek bahis operasyonu da yönetiyordu. Herhangi bir günde 6 isabetli vuruş yapacak olan herhangi 3 beyzbol oyuncusunu seçenlere 1'e 10 veriyordu. Güvercinler kimi seçerse seçsin, Mantle, Colin, Aaron, Vernon ya da Stan, The Man, Musial nadiren kazanırlardı. Bir keresinde en iyi skoru yaparak 20'ye 30 kazanmışlardı.